gerçekten. Dolayısıyla adımız yolunda için.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten sesimizin ulaştığı tüm Hayatın Sesleri dinleyicilerine. İşte programımız başladı ve 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman için. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı ulaştırıyor sizlere ve ben Nilgün Doruk, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize siz de katılın istiyoruz. 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayarak program boyunca programımıza dahil olabilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da katılabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin haftanın ilk birlikteliğinin ilk müziğine kulak verin. Lezzet hikayeleri. On 9:59'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Nihin Hanım. Hoş bulduk, sağ olun, çok teşekkürler.
Evet, şimdi nüfusun hızla artması, gıdalardan beklentilerin yükselmesi, gıdanın sağlık alanındaki yeri ve güvenli gıda kavramı konusundaki tartışmalar da hızla artmaya başladı. Hı hı. Ve biz de onunla ilgili bugün gıda ve tıp konuşalım istedik. Çünkü Ankara'da bununla ilgili bir kongre vardı galiba geçtiğimiz günlerde. İlk kongre diyebilir miyiz
evet,
buna?
Evet, evet. Türkiye'de ilk defa yapılıyor gıda ve tıpla ilgili. Hani bizim lezzet hikayemiz aslında konumuz, bütün gıdaları anlatıyoruz biz burada ama neden tıpla ilişkilendirelim, neden buna ihtiyaç var diye ben de kongreye katıldım. Çünkü çok merak ettim hani 3 günlük bir kongre toplamda perşembe günü başladı, cumartesi gününe devam etti. Tüm dünyadan katılımcılar vardı.
Uluslararası bir kongreydi.
Tabii uluslararası bir kongreydi. Gıda ziraatçılar vardı, gıdacılar vardı, tıpçılar vardı, beslenme diyetetik uzmanları vardı. Hatta hemşireler bile vardı. Neden diyeceksiniz? Özellikle hasta olduktan sonra hastanelerde yemek düzenini kuran ve orada yemeğe bakan kişiler onlar.
Evet.
Buraya varıncaya kadar tıpla gıdayı en iyi şekilde orada yoğurdular, konuştular. Ben de dinleme şansı buldum. Çok farklı konu başlıklarını kendi hayatımda hani normalde hep gördüğümüz ama çok önemsemediğimiz.
Neydi o konu başlıklarından en önemlisi, senin en çok ilgini çeken?
Bilirsiniz tarladan sofraya diye bir kavram var normalde.
Evet.
Tarladan sofraya güvenilir gıdanın getiriliyor olması sadece yeterliymiş gibi algılıyoruz biz. Hep öyle anlatılır değil mi?
Evet.
Hayır öyle değil. Tohumdan hücreye kadar yani insan hücresine işlediğinde ne gibi etkiler yaratacak diye. Yani bu aşamaların tamamını anlatırsak eğer biz güvenilir gıda ya da sağlıklı gıda yemiş oluyoruz. Yani sadece o gelen ürünün gıda koşullarına ya da gıda olabilme koşullarını sağlıyor olması yeterli değil. Örneğin şeker, bir çikolata aldığınızda gıda güvenliği açısından paketli ve sağlıklı, gıda güvenliğine uygun.
Evet.
Ama insan hücresine girdiğinde şekerin yaratmış olduğu tahribatı ne kadar yersek, hani 3 tane çikolata yediğimizde evet gıda güvenliği anlamında sağlıklı ama siz ondan 3 tane yediğinizde hücreler açısından, yani hücreye girdiğinde şeker vücudunuza zarar veriyor. Kanser riskini arttırıyor gibi bu aşamaların tamamını öğrendik. Bir de şimdi biz beslenme dediğimizde hani gıdaları yerken sadece doymak olarak algılıyoruz. Öyle değil. Her kişinin kendine özgü bir beslenme alışkanlığı, o alışkanlıklara göre de ne kadar yemesi gerektiği, yani sağlıklı yaşamak için ne kadar yemesi gerektiği, hangisinden yemesi gerektiği ile ilgili standartların oluşturulması gerekiyor.
Peki hangi gıdaları tüketmeliymişiz buna göre?
Bir kere dengeli beslenme diye bir algımız olması gerekiyor ve özellikle diyetisyenleri sadece zayıflamak için gidilen doktorlar olarak bakmamak gerekir. Çünkü onlar aslında her bir kişinin kendine göre işte metabolizması ne kadar çalışıyor, o metabolizma hızını ölçerek günde ne kadar şeker yemesi gerekir, ne kadar tuz yemesi gerekir, ne kadar meyve yemesi gerekir, bunların her birini inceleyerek size bir beslenme programı çıkartıyor.
Tabii size verdiği beslenme programı, işte Mehmet ne kadar çok kilo verdi bununla deyip ben de uygulamamalıyım.
Hayır,
herkesin
aynen,
farklı bünyesine göre.
Ve aslında çok zayıflıyor olmak da değil derdimiz. Vücudumuzun sağlıklı oluyor olması.
Aha.
Mesela çok ilginç gene konulardan bir tanesi. Nanoteknoloji var ya şu anda günümüzde. Nanoteknoloji iyi aslında gıdalarda da kullanılabilir vaziyette şu anda ama dünyada yasak. Çünkü nanoteknolojiyle elde edilen ürünleri denemişler, deneyler yapılmış bununla ilgili. Gıdalarda hücremizin bir geçirgenliği vardır ya bizim, hücre geçirgenliği dediğimiz. Nanoteknolojik ürünler o hücreleri parçalayarak geçiyor ve bu nedenle de gıda sektöründe nanoteknolojinin kullanılması dünyada yasaklanmış durumda mesela. Ben böyle olduğunu bile bilmiyordum zaten. Hani orada gene çok farklı bakış açıları kazandırdı. Onun dışında gıdaların en büyük etkilerinden bir tanesi, hani hep tavsiye ediyor ya da televizyonlarda bilgi kirliliği var ya, bundan kesinlikle yemeyin.
Evet.
Bunu şu kadar tüketin diye. Bunların hepsi yanlış bilgiler. Yani her bir kişinin, ona şöyle diyorlar, parmak izi gibi, her kişinin beslenme alışkanlığı, hücre yapısı, hücre istekleri, metabolizma istekleri birbirinden farklı. O nedenle kişilere özgü beslenmemizi, gıdalarımızı tercih ediyor olmamız lazım. Çünkü hiç ummadığınız bir alerji etkisi olabilir yediğiniz gıdalarda. Ve sadece protein ağırlıklı değil, mutlaka baklagilleri işin içine katacak şekilde, mutlaka meyveyi işin içine katacak şekilde, mutlaka yeşillikleri işin içine katacak şekilde. Yani bunu planlarken bu doğrultuda size o beslenme diyetetik uzmanı yönlendiriyor. Onun için hani demin dediğiniz ya, hangilerini yiyelim diye, bu hangilerini yiyelimin karşılığı yok.
Yok, evet.
Ama şu net, mesela şeker. Fazla tüketildiğinde kesinlikle insan hücresi, insan açısından çok büyük sıkıntı. Tuz fazla tüketildiğinde insan açısından çok büyük sıkıntı. Bir de glisemik indeks dediğimiz bizim kendi bir indeksimiz var. Yani nedir bu? Yediğimiz gıdalardan glikoza ne kadar, yani şekere ne kadar dönüştürüyor vücudumuz? Bu indekslere bakarak buna göre ürünleri, gıdaları tüketiyor olmamız gerekiyor.
Evet, o zaman hangisinden uzak durmalıyız'a da bu şekilde bakarak
cevabını
bulmamız gerekiyor galiba.
Bir de bu hangisine uzak durmamızın yanında, evet böyle bakmak lazım. Dünyada da biz normalde akademik yayınları hep yurt dışına göre yapıyoruz. Hı-hı. Avrupa ve ABD'ye göre yapıyoruz mesela. Oradaki akademik çalışmalara dikkate alarak, yani şeker tüketilmemeli ya da meyveden şu kadar yenmeli şeklinde. Orada çok güzel bir yaklaşım vardı. Dedi ki biz Anadolu coğrafyasındayız. Bizim beslenme alışkanlığımızla Avrupa'dakilerin beslenme alışkanlıkları ya da Amerika'dakinin beslenme alışkanlıkları aynı değil. O sebeple de yapılan çalışmalar bize özgü olmalı. Onun için gıda ve tıp kongresine ihtiyaç var. Çünkü bizim gıdalarımızla onların gıdaları aynı değil. Aynı tuzlulukta değil, aynı tatta değil, şekerde değil. Hani onların bir pekmezi yok ama bizim bir pekmezimiz var.
Evet.
Ve içeriği farklı. Onun için böyle bir çalışma yapılmalı. Bizi kendi yiyeceklerimizle vücudumuz Anadolu'da nasıl etkileniyor? Bu yediklerimiz karşılığında şeklinde. Orada bir yaklaşım sergilendi. Bu da çok güzel. Çünkü gerçekten bizim yeme içme kültürümüzdeki çeşitliliğimizle bir Avrupalı'nınkinin aynı olması mümkün değil. Çünkü biz müthiş derecede Anadolu coğrafyasından kaynaklı zenginliğe sahibiz.
Hı hı.
Bu zenginliği bu şekilde bir artık harmanlayacaklar, öyle diyelim.
Evet. Peki hani asgari müşterekte buluşulma gibi bir şey söz konusu değil mi? Yani bir standardı var mıdır?
İşte bu standartlar hep Amerika ABD'ye göre ayarlanmış. Öyle olmaması gerektiği ortaya çıktı orada. Çünkü
evet,
o standartlar bizim için aynı olmayabilir. Hani
hı-hı,
onlar ekmek tüketmiyorlar ya da tüketmeyin diye yazılıyor. Ama bizim hali hazırda vücut metabolizmamız bu ekmek tüketmeye alışkınsa ve bunu sindirebiliyor ve parçalayabiliyor, biliyorsa vücudunuz, hı hı, ve vücut açısından herhangi bir risk oluşturmuyorsa, o zaman ekmek tüketmeye devam edebiliriz.
O zaman bu şu gibi de aynı zamanda, hı hı, belli bir yaşa gelindikten sonra hani et yenilmemesi gerektiği, hı hı, gibi bir söylem vardır ama pek çok doktor da buna katılmaz. Çünkü bu Amerika'ya göre yapılmış bir araştırma sonucudur der, değil mi?
Evet, tam
çünkü,
bundan bahsediyoruz,
evet,
aslında.
Tam avuç içi büyüklüğünde, hı hı, her gün et yenilebilir der o belli bir yaşın, hı hı, üzerindeki yaşlılar için de. Aynı.
Bu anlamda bundan bahsediyoruz. Bir de sadece o da değil. Mesela her yaş seviyesinin, yani çocuk ilk doğan beslenmesiyle, hı hı, çocuk beslenmesinin, orta yaştaki birisinin beslenmesiyle, yaşlı birisinin beslenmesi, hastalık anlamında geçmişteki yaşadığı hastalıklardan kaynaklı şu anda nasıl beslenmesi gerektiğiyle ilgili bunların her birinin çalışılıyor olması gerekiyor.
Hı hı.
Onun için ben buradan hani dinleyicilere söylüyorum, mutlaka bir diyetisyene gidip kendi metabolizmalarının nasıl çalıştığı, hangi gıdalardan, mesela orada çok güzel bir örnek verdiler gene. Dedi ki yumurta, yani herkes yumurta yenmesi, günde bir yumurtanın iyi geldiğine dair bir söylem, bir, hı hı, besin değeri anlamında
aklandı
da. Evet,
yumurta
aklandı,
anlamda
kabul. Ama dedi ki alerjisi varsa, yumurta alerjisi.
Tabii.
Onun için hani böyle genelleme yapılacak, yani gıda ile ilgili. Hı hı. Çünkü gıdanın şöyle bir yanı da var. Orada gene ortaya çıkan konulardan bir tanesi çok önemli. Gıdalar aslında bizim doğru ve doğru tercihlerde bulunduğumuzda sağlığımızı koruyan şeyler. Hı hı. Ve ne kadar ona şöyle dediler, sağlık ve dengeli beslenme daha az hastalık, daha az ilaç tüketimi demek. Hı hı. Bu ülke açısından da böyle. Yani Avrupa'da insanlar artık kitlelerin daha sağlıklı beslenmesiyle daha az hasta olmaları ile ilgili bir grafik bulunmuş vaziyette.
Evet.
Bu nedenle mümkün olduğunca sağlıklı gıdaları tercih edip sağlığımıza önem verdiğimizde ilaç tüketimimizi vücudumuzda kimyasal olarak, hani ilacı sonuçta iyileşmek için kullanıyoruz ama sonuçta o bir kimyasal.
Evet.
Ve bizim böbreklerimizde, karaciğerimizde tahribatlar yaratıyor. Bu tahribatların önüne geçmek adına gıda ve tıbbın çok daha yoğun bir şekilde çalışması gerektiği ortaya çıktı,
evet,
orada.
Yani gıdayı tercih ederken tıbbi bilgilere de ihtiyacımızın,
kesinlikle,
olduğunu gösteren, özellikle altını çizen bir,
aynen,
kongre olmuş anladığım kadarıyla.
Bir konuda şöyle, bizde mesela çok fazla takibi yapılmıyor gıdaların. Yani bir yerde bir gıda ile ilgili rahatsızlık, yani tavuk, hı-hı, yedik, zehirlendik örneğin. O zehirlendikten sonraki takibi, geriye doğru izlenebilirliği Avrupa'da ve Amerika'da sağlanmış durumda.
Hı-hı.
Bizde ise ya zehirlendi, bir şey olmaz deyip biz çok
tekrar.
Bununla ilgili ne denir onu, galesiz diye bir kelime vardı ya,
evet,
hani vurdum,
evet,
duymaya
ciddiye,
evet, ciddiye almıyoruz bu konu. Çok önemli bu aslında. Çünkü eğer bu hastalıkları kontrol altına alırsak istatistik anlamda da geleceğe yönelik, hani hangi, hı-hı, üründen yediğimizde hangi hastalıkla karşı karşıya kalmışızla ilgili mesela kayıtların tutulmadığını farkına vardık.
Hı-hı.
Sağlık Bakanlığı bununla ilgili de tedbir alınması gerektiğini orada kendi çalışanlarıyla birlikte söylediler.
Hı-hı.
Çünkü bizde böyle bir olay yaşandığında genelde gıda zehirlenmesi yazıp geçiyor. Neden zehirlenmiş? Hangi sıklıkla bunlar yaşanıyor?
Belki daha önceki bir tavuk yediğinde de bunun,
evet,
kadar olmasa da buna benzer bir belirtisi, hı-hı, olmuştur.
Aynı şekilde
yapılıyor.
Farklı gıdalar yediklerinde insanların vücutlarında ne gibi etkileri var olduğu, hı-hı, ile ilgili çalışmalar şu ana kadar yapılmadığı ortaya çıktı orada gene tıpçılar tarafından.
Peki ve bundan sonra yapılması kararı alındı
tabii,
mı?
Tabii. Hatta işte ikinci uluslararası kongre olması anlamında ikincisinin yapılmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Orada gene mesela Avrupa Birliği'nden bu gıdaların izlenebilirliği ile ilgili, yani etiket bilgisinden geriye dönük izlenebilirlik ve bu gıdayı işte şu şu şu hastalıkları olanlar tüketmesin diye onlar artık yazıyorlar üzerlerine.
Hmm.
Ona geçeceklermiş 2019 yılından itibaren. Bizde daha bunun şeyleri yok. Hani atıyorum ilaç, şeker hastaları bunu tüketmesin diye bir ürünün üstüne yazabilir misiniz? Hiç böyle bir şey,
tabii,
görmedik.
Tabii.
Ama olması gerekiyor. Yani hani içerisinde yoğun şekilde şeker içeriyorsa, yoğun şekilde örneğin tuzda, iyotla ilgili problem yaşıyorsa, guatrı varsa, bunlarla ilgili bilgilerin mutlaka o gıdaların üstünde yazıyor olması gerekir,
evet,
diye.
Evet, bu bir başlangıç,
tabii,
olmuş.
Aynen,
o zaman
öyle.
Bundan sonra devamı gelecektir. Ne güzel,
İnşallah,
bir kongre olmuş.
Evet.
Umarız bir rapor halinde kitapçığı da
çıkar
ve daha çok faydalı olur. Ve önümüzdeki yıllarda tabii ki devam edecek bir,
aynen,
kongre, bir ev sahipliği yapmışız. Çok da güzel olmuş. İyi ki de katılmışsınız, iyi ki de bilgilendirdiniz bizi.
Sağ olun, çok
bu
teşekkür
konuda
ederim.
Sevgili Mehmet Efe, biz teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikteyiz. Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteydik. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar.
Ufkadaydı yer, oraya git ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini, yine gel, döneceksin diye söz. Küllerin arasından gideceksin ama yine gel, döneceksin diye söz.
...15.26 Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz, hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Burcu Erciyaz bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, artık kazı mevsimi başladı. Biz de Türkiye'deki arkeolojik kazılarımızı konuşalım istedik. Özellikle Tokat bölgesinde. Çünkü Tokat o bölgenin en zengin topraklarından biri. Komano'daki antik kentteki kazı çalışmalarınızdan söz edeceğiz. Ne zamandır çalışıyorsunuz orada? Ne aşamada? Yeniden başladı mı kazılarınız?
Evet, 2004 yılından beri Komana'da çalışıyoruz. Yüzey araştırmalarıyla başladık. 2009 yılından bu yana da kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu sene çalışmalarımız Temmuz ayında başlayacak. Temmuz başından itibaren yine kazı için, kazı ve araştırmalar için orada olacağız.
Seçim erteledi galiba birazcık.
Evet, biraz daha erken başlayacaktık. Seçim durumuna göre düzenlemeye çalışıyoruz kendimizi. Ağustos ortası, Ağustos sonuna kadar da yine çalışmaya devam edeceğiz.
Evet. Birazcık bahsedelim mi buluntulardan?
Tabii.
O zamandan beri yaptığınız kazılarda
evet,
neler
biraz
çıktı?
Biraz belki Komana'ya dair bilgi
lütfen,
vereyim.
Evet.
Komana Helenistik dönemden itibaren bilgisini aldığımız bir aslında kutsal alan. Bir tapınak merkezi diyebiliriz. Anadolu'lu bir tanrıça, Maya adanmış, savaşçı bir tanrıça, bir merkez. Ve bu merkezin en önemli özelliği aslında içerisinde bulunduğu Helenistik dönem krallığından ayrı bir idari özerk, yarı özerk bir konuma sahip. Bir tapınak rahibi, etrafında ona hizmet eden hizmetkarlar ürünü tapınağa getiriyorlar ve oradan tekrar dağıtılıyor. Yılda iki kere festival düzenleniyor. Hı hı. Bu festival sırasında çevreden, tüm çevreden özellikle tüccarlar geliyor. Hem ibadetlerini yerine getiriyorlar hem de ticaret yapıyorlar. Yani ekonomik olarak hem tarımdan hem de ticaretten beslenen kutsal bir merkez.
Evet. Peki Tokat halkı böyle bir kültürel miraslarının olduğunun farkındalar mı?
2004 yılından beri her fırsatta paylaşıyoruz çalışmalarımızı.
Kimlerle?
Hem
Tokat halkı.
Hem evet, aslında arkeolojik alan 5 köyün tarlalarına yayılıyor. En azından 5 köyün. Tabii öncelikle o köylerde, hem kazı evimizin bulunduğu köyde, hem çalışmayı yürüttüğümüz alanların içerisinde olduğu köylerde çocuklardan başlayarak kadınlarla, zaten işçilerimizle her an birlikteyiz. Onlar çalışmaları yakından birebir izliyorlar. Eğitim çalışmaları yapıyoruz. Biraz sanat, biraz arkeoloji, biraz onların hayatlarına dair bir takım ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Kendi şu anda hala kullandıkları aletler olabilir, eşyalar olabilir, yapısal ocaklar olabilir. Onlar üzerine biraz etnografik çalışma yapıyoruz.
Buluntular ortaya çıktıkça mı yapıyorsunuz bu çalışmaları?
Tabii buluntular zenginleştikçe paylaşacaklarımız da artıyor. İlgilerini çekebilecek, onlara bir şey söyleyebilecek, yani bizim bilimsel merakımızın ötesinde onların kendileriyle ilişkilendirebilecekleri, benimseyebilecekleri buluntuların zenginleşmesi bu bize yardımcı oluyor, bunu kolaylaştırıyor.
Neye çok sevindiler mesela, ne daha çok ilgilerini çekti çocukların, kadınların özellikle?
Herhalde onlara bir çocuklarla bir fotoğraf atölyesi yaptık. Yani onların gözünden kazı alanında kendilerine fotoğraf makineleri verdik ve fotoğraflamalarını istedik çalışmaları. Onların gözünden ne yaptığımızı görmek istedik. Daha sonra da bunu Tokat merkezde bir handa sergi düzenleyerek paylaştık. Tabii çocukların köyden çıkıp oraya gelmesi, kendi çektikleri fotoğrafları görmeleri, görmeye gelenleri izlemeleri onları çok mutlu etti.
Sizde neler uyandırdı? Nasıl görmüşler? Ne gözle bakmışlar?
Farklı detaylara takılmışlar.
Evet,
evet, yani
ne
bizim
gibi?
Önemsemediğimiz bazı şeyleri de görebilmişler. Aslında bir iskelet kazılırken çevirmiş objektifini, uzaktaki bir manzarayı çekmiş tepenin üzerine çıkınca. Yani oradaki o küçücük iskelet kalıntısı değil de daha büyük bir çerçeveden bakmış. Bu hatırladığım bir şeydi. Kadınlarla da yine çıkan seramiklerin üzerindeki desenlerden yola çıkarak el işi ürünler yapmalarını ön ayak olduk diyeyim. Bir halk eğitimle bir eğitim programı hazırladık. Onlar da yine sertifika aldılar, sergi düzenlediler. Valilik satın aldı yaptıkları el işlerini. Böyle onlarla da bağ kurmaya çalışıyoruz bir yandan akademik çalışmalarımızı yürütürken.
Ne güzel. Peki şimdi bu bilimsel çalışmalar sadece Komana'da değil, ülkenin pek çok yerinde yapılıyor böyle arkeolojik kazılar. Nereye gidiyor bu çalışmaların sonucu? Yani istenilen değer yine aynı şekilde, çünkü kültür mirasımızı korumak adına çok önemli şeyler ki UNESCO tarafından kültürel miras adı altında pek çok kentimiz, pek çok bölgemizde var. Bu çalışmaların sonucunda neler söyleyeceksiniz? Sizin düşünceleriniz neler? Yapılan çalışmalar neticesinde katkılar, alınan önlemler, alınması gereken önlemler konusunda.
Evet. Herhalde arkeolojik araştırmaların, özellikle kazıların en başta aslında ortaya çıkararak bir korunma ihtiyacı yarattığını belirtmek lazım. Bu koruma ihtiyacı çok önemli ve zaten bakanlığımız da bu konuda çok hassas. Tüm projelerin koruma öncelikli planlanmasını istiyor. Bilimsel sonuçlarımızı elbette bilim camiasıyla paylaşıyoruz. Ama bu bilgilerin demin bahsettiğim türde çalışmalarla, orada yaşayan halkla paylaşılması.
O çok önemli değil mi?
Evet, kültürel mirasın korunması.
Mirasına sahip çıkması.
Evet, ve kültürel mirasın korunması bekçiyle korunması değil tabii hedef.
Evet.
Aslında benimsenmesi, içselleştirilmesi, onun değerinin hem geçmişin hem de geleceğe dair vaat ettiği değerlerin kabullenilmesi ve içselleştirilmesi oranın korunmasını da sağlıyor. Böyle bir denge lazım arkeolojik araştırmalarda. Kazı araştırma, bilimsel çalışma, tabii dünya çapında bunları ortaya çıkarıyor olmak, dünyayla paylaşmak bir önemi. Diğer önemi oraya kazandırdıklarınız kültürel miras değerleri ve tabii ki de korunması. Bunlar evet. Öncelikli konular.
Peki oradan çıkan buluntular nerede, nasıl saklanıyor, nereye gidiyor?
Evet, tüm kazı ve araştırmalarda bulunan tüm arkeolojik eserler, eser niteliği olsun olmasın, yerel müzeye gidiyor. Bizim bulduklarımız Tokat Müzesi'ne gidiyor. Ve de kazı evinin deposunda da etütlük mahiyetteki kalıntılar saklanıyor. Yani hepsi Türkiye'de ve yerelde korunuyor. Böylece tabii teşhir edilmesi, orada yaşayanlarla paylaşılmasının da önü açılmış oluyor.
Evet. Siz daha önce pek çok farklı bölgeye gittiniz herhalde. Şimdi Tokat bölgesindesiniz. En çok hangi bölge heyecanlandırdı sizi? Neler bulduğunuzda heyecan yaşarsınız?
Evet. Öğrencilik yıllarımda Sagalassos'ta çalıştım 8 yıl. Pisidia bölgesinde, Akdeniz evet. bölgesi, Torosların kuzeyi. Orası beni çok heyecanlandırdı. Orada aslında bütün altyapımı oluşturdum diyebilirim. Arkeolojik olarak, bilimsel olarak. Daha sonra
İlk
Karadeniz...
çalışmanız olması dolayısıyla mıydı acaba?
Öyleydi. Hem de tabii disiplinler arası çok büyük bir ekip, çok büyük kaynaklarla, çok büyük bir vizyonla yapılan bir çalışmaydı. Orası benim okulum diyebilirim. Oradan sonra Karadeniz'e döndüm. Tokat biliyorsunuz Orta Karadeniz evet. bölgesi ili. Karadeniz bölgesinin heyecanlandıran tarafı da bölgede çok az çalışmanın yapılmış olmasıydı. 1997'den itibaren Karadeniz
daha
bölgesi
çok
üzerine
şeye ulaşacağınızı düşünmek
evet,
belki
daha
de
çok
heyecanlandırdı.
Bilinmeyeni çok, araştırma az yapılmış, kazı az yapılmış. Ve daha sonra daha da özelleşerek Komana'da işte biraz önce bahsettiğim bu tapınak devleti yapısı, bir kutsal merkez, onun oldukça sıra dışı idari, ekonomik ve kültürel yapısı beni heyecanlandırarak en son 2004'ten bu yana Komana'da çalışmaları sürdürüyoruz.
Peki şu tarihte biter diyebiliyor musunuz? Ne zamana kadar sürer bu tür çalışmalar? Ya da alan ne kadar genişleyerek evet. devam edersiniz?
Alan çok geniş ve çalışma sanmıyorum bir arkeoloğun, bir öğretim üyesinin yaşamına sığsın.
Evet.
Biraz işte burada geri bu koruma meselesine dönmemiz gerekirse
evet.
aslında planlama yapmak lazım. Yani bir gün emekli olana kadar ben burayı kazarım. Doğru bir yaklaşım değil.
Evet.
Belli bir araştırma hedefiyle koruyabileceğiniz kadar ve sunabileceğiniz kadar planlamayla yaklaşmak doğru. Ben de herhalde bir 5 yıllık plan koyabilirim önüme diye düşünüyorum şimdilik.
Evet.
Ama tabii öğrencilerimiz bizi takip ediyorlar.
Evet. Peki özellikle halktan bu konuda kültürel mirası koruma konusunda. Çünkü ülkemiz bu anlamda o kadar zengin ki hemen her tarafta bu tür çalışmalarımız var. Halkın sizlere destek olması önemli. Buradan da arkeolojik bölgelerde yaşayan halkımıza, vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Evet, herhalde onlarla paylaşmak istediğim en önemli konu bu mirasın orada yaşayanlara aslen ait olduğu. Yani bizler sadece araştırmacılarız ama uzun vadede aslında en büyük fayda o bölgede yaşayan insanlar açısından oluyor. Bu ekonomik fayda da olabilir. Kültürlerini, geçmişlerini anlayarak kimliklerini bulmak açısından da olabilir.
Ama hiçbir zaman kendilerinin yapabileceği bir şey olmadığını da hatırlatalım,
kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle. Şunu söyleyeceğim. Müzeler her zaman kapıları açık. halkımız bahçelerinde, tarlalarında buldukları veya bulduklarını duydukları, başkalarının bulduğunu duydukları arkeolojik eserleri müzelere bildirebilirler, oraya götürebilirler. Müzeler onları kabul edecektir, memnuniyetle kabul edecektir. Bu eserlerimizin ne bölge dışına ne de ülke dışına çıkmasını istemiyoruz. Bizim faydamıza, onun için onlardan ellerindeki bu değerleri korumalarını ve müzeyle iletişim içinde olmalarını istiyoruz.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii derya ülkemiz bu konuda. Daha farklı bölgelerdeki arkeolojik konuları yine sizinle konuşmak, stüdyomuzda dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle bugün için çok teşekkür edelim. Şimdiden de Temmuz'da başlayacak kazınız için kolaylıklar dileyelim size.
Ben de çok teşekkür ediyorum bu çok önemli konuyu bugün misafir ettiğiniz ve beni misafir ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Burcu Erciyaz Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz. Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. sevgiyle anıyoruz. Kelebekleri göç etti gönlümün diyor Naşide Göktürk bir şiirinde. Öyle olur kimi zaman. Gönlümüzün ipek kanatlı neşesi uçuverir ansızın uzaklara. Sis bulutları kol gezmeye başlar düşlerimizin ve düşüncelerimizin dört bir yanında. Yürek sokağımızın lambalarında öyle soluklaşır ki ışıklar, her gece ziyarete gelen pervaneler şöyle bir bakıp giderler. Başka ve daha aydınlık sokak lambalarına. Yürek sokağımızsa sessizleşir, ıssızlaşır. Sanki hiç şenlik görülmemiştir o sokakta. Sanki hiç gülünmemiş, güldürülmemiştir. Karamsar bir ruh hali içindeyizdir kısacası. Yaşanmış dünlerin güzelliği uzaktır hatırlamalarımızdan. Yaşanacak günlerin umuduna dair tatlı meltemler de esmez olur. Sadece yaşamakta olduğumuz ve içinde an be an kaybolduğumuz bir şimdi vardır bakışlarımızda. En savunmasız ve en amaçsız anlarımızdır o anlar. Hayat cephesinde süngüsü düşmüş bir süvari, ömür yurdunda beklentilerini yitirmiş bir yurttaş gibi. Ya da cümlesini kaybetmiş bir soru işareti, bir ünlem, bir nokta. Her zaman bir çıkış noktası vardır oysa. Hatta birden fazla çözümü de olabilir sorun her neyse. Sadece karamsarlığın insanı içine çeken sarmalına direnmek gerekir. Kendinizi en güçsüz hissettiğiniz zamanlarda bile kalan bütün gücünüzle. Akıntıya kürek çekmek gibi gelebilir o anlarda bu çırpınış. Ama inanın karanlık sarmalının tam ortasına doğru akarken hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Çünkü o çırpınış kelebekleri göç etmiş, lambaların ışıkları soluklaşmış gönül sokağının hayata dair yeni bir çözüm sokağıyla kesiştiğini görme şansını verir insana. Elbette her şey demek değildir ama hiçbir şey demek de değildir. En azından sandığımız kadar umutsuz durumda olmadığımızı gösterir. Evet, kimi zaman üstümüze gelir hayat. Kelebeklerin göçüne tanıklık eder gönül sokağımız. Sessizleşir, ıssızlaşır. Sokak lambalarının ışıkları soluklaşır. Bir sağanak başlar ansızın, ne zaman dineceği bilinmeyen. Hatta an gelir hiç dinmeyeceğini sanırız. Ama diner, elbette diner. Sonra bir gök kuşağı gülümser yürek aleminin semalarında. Canan sarılır, can gülümser.
Allı turnam ne gezersin havada, allı turnam ne gezersin havada, kanadım kırıldı kaldım burada, gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Ay gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Eğer bizi sağ gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey.
Baharı hissedemediğim, kaygımı saramadığım dünya. Yorgun gözleri süzüp elime taş alıp vurduğum sokaklar elveda. Yamaçlarında yüzdüğüm seyhanım, kavgasında büyüdüğüm mahallem elveda. Okey taşlarının, tavla zarlarının, müzik fonu oluşturduğu her bir insan. Gözlerimi yaşartan şerefsiz ve dudaklarında dans ettiğim sevgilim elveda. Üstünü parçalayıp insanlığın samimi gülüşleri savuran dudak ve yol geçen hanına dönüşen bu sanat, bu edebiyat elveda. Güneş, güneş yakalanacaksa eğer, sana söz veriyorum, kopartıp her bir ışının, her bir rengini sunacağım sana. Ve şuna inan ki sevgilim, şuna inan, diyeceğim merhaba. Allı turnam bizim ele varırsan, allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Ay gülüm gülüm,
sevgili dinleyenlerimiz, biz Allı Turnam türküsünde olduğu gibi elveda demiyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Ne diyor Allı Turnam? Selam söyle, sevgi söyle diyor. Biz de sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize başkentten selamlarımızı, sevgilerimizi yollayarak bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenlerini yine başkente bekliyoruz. Bizler yine beğeneceğinizi umduğumuz programımızla, müziklerimizle, konularımızla, konuklarımızla, siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Cihan Aydoğan ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Bilecik 25 yıl.
Ben bu ne? Sıra dayanıklı cam.